Ayrım 11. Ekmekçi Kadın. Xavier de Montepin. Sayfa 159. İç savaşlar durmuş, dış savaşlar başlamıştı. Paris'te karışıklık vardı. Madame Fortier 1871 yılının Haziran ayında Saint-Lazare cezaevinden Clermont cezaevine nakledildi. Artık ömrünün sonuna kadar burada kalacaktı. Jeanne'ı dikiş atölyesine verdiler. Burada mektup yazmak müsaadesini de aldı. Mektuplardan birini Şevri köyü papazına, öbürünü de kızının Juvenil köyündeki süt annesine gönderdi. 3 gün sonra Şevri köyü papazından cevap geldi. Cevapta kendisinden önce papaz olan kimsenin ölümü nedeniyle konuyu bilmediği yazılıydı. Süt anneye yazdığı mektup da sahibi bulunamamıştır damgasıyla geri geldi. Jeanne, çocuklarım kayboldu, bulamayacağım diye bir süre hıçkıra hıçkıra ağladı. Sonra kendini topladı. Hayır, sabredeceğim. 10 yıl bile beklemek gerekirse bekleyeceğim. Şu hapisten kurtulmanın yolunu bulmalı. Çocuklarımı arayacağım, mutlaka bulacağım, dedi. Kendi kendine söz verdi. Jeanne cezaevinden kaçıp kurtulmayı şiddetle arzu etmeye başladı. Nasıl kaçmalı? Cezaevinin dört bir tarafı yüksek duvarlarla çevrili idi. Duvarların arkasındaki yolda nöbetçiler devamlı nöbet bekliyorlardı. Kapının yanında 20 kadar insanın oturduğu bir daire vardı. Cezaevinde çok sıkı bir disiplin uygulanıyordu. Sabahları saat 5'te uykudan uyandırıyorlar, 15 dakika kadar hava alıyorlar, ondan sonra atölyelere giriyorlar, saat 11'de çıkıyorlardı. Öğle yemeği gene biraz hava alma, 12'de gene işbaşı yapıyorlardı. Akşam yemeğinden sonra kiliseye gidiyorlar, biraz istirahat, sonra yatıyorlardı. Hükümlüler daima sessiz duruyorlardı. Konuşmak yasaktı. Cezaevi bu kadar sıkıyken buradan nasıl kaçabilirdi? Jeanne bunları bildiği halde kaçmayı aklından çıkarmadı. Umutsuzluğa kapılmadı. Fakat günler, aylar, yıllar geçiyordu. Cezaevine girdikten 7 yıl sonra dürüst hareket etmesi, sakin oluşu, düzene saygı göstermesi nedeniyle Jeanne'ı hizmetçi olarak hastane kısmına aldılar. Bu vazife ona büyük olanaklar sağlıyordu. Hizmetçiler konuşabilirlerdi. Jeanne cezaevinin içinde artık serbestti. Mahkumlara uygulanan çok ağır kaidelerin çoğu ona uygulanmıyordu. Hizmetçilere ufak bir maaş da veriliyordu. Jeanne bu işe girince son derece sevindi. Fakat sevincini belli etmedi. Buradan kaçma çarelerini daha iyi arayabilecekti. Bir yıl sonra Jeanne Fortier hastanede baş hizmetçi olmuştu. Bunun üzerine eczanenin yanında kendisine ufak bir oda verdiler. Eczanede eczacı olarak bir rahibe vardı. Odası Jeanne'ın odasına bitişikti. Jeanne işlerini bitirdikten sonra çoğu zaman hastaneden çıkar, müdürlüğün bulunduğu kısma, yemekhaneye yahut gazinoya gider, avluda serbestçe dolaşabilir, sırtındaki resmi elbiseyle cezaevi içindeki her kapı ona açılırdı. Bir gün Jeanne'ın yüzünde tam bir değişiklik meydana geldi. Kaşları çatıldı. Gözleri tuhaf bir şekilde parlamaya başladı. Sanki sıtma tutmuş gibi bir hali vardı. Jeanne'ın yüzündeki bu değişiklik çoktan beri aradığı bu kaçma imkanının artık yaklaşmış olmasındandı. Cezaevinde bulunan rahibeler pazar günleri cezaevinin içindeki kilise ile yetinmezler, yakında bulunan bir kiliseye giderlerdi. Jeanne Fortier bunun farkına varmış, umudunu buna bağlamıştı. Eczanede bulunan rahibe Filoben her zaman öbür rahibelerle birlikte pazar günü çıkar, doktorun vizite zamanına yetişmek için erkence dönerdi. Bu rahibe 50 yaşlarında iyi kalpli bir kadıncağızdı. Jeanne kendi kendine bu kadının yerine ben çıkıp gideyim, bir daha dönmemek üzere diye düşündü. Bu planı uygulamak için hazırlanmaya başladı. Jeanne hizmetçi olduğundan beri aldığı maaşları biriktirmişti. Bu para onun kaçmasını kolaylaştırabilirdi. Fakat kaçınca nereye gidebilirdi? 1880 yılı girdi. Ocak ayının 18. günü oldu. Ertesi gün 19 Ocak pazar günü kaçmaya karar verdi. Hemşire Filomen midesinden rahatsızdı. Doktorun tavsiyesi üzerine her akşam uykuya yatmazdan evvel bir bardak kına kınalı şarap içer, Biraz da yemek yer, öyle yatardı. Jean bunu biliyordu. 3 yıldan beri hastanede olduğu için eczanedeki ilaçların yerlerini öğrenmişti. Hemşire Flomen eczaneden çıkıp başka bir tarafa gidince Jean doğrudan hemşirenin odasına gitmek üzere eczaneden çıktı. Hemşirenin odasında masanın üzerinde bulunan yarısına kadar kına kına şarabı dolu şişenin içine elindeki şişeden epeyce ilaç koydu. Bunu içince uzun süre uyur kalır artık. Bu ilaç yalnız uyku verir. Başka bir zararı dokunmaz, dedi kendi kendine. Jean'a gün çok uzun gelmişti. Yatma zamanı Flomen odasına girdi. Jean kulağını kapıya dayadı. Şarabın şişeden bardağa lık lık diye akışını duydu. Sonra uzaklaştı. Bu aralık hemşire elinde bardak olduğu halde dışarı çıktı. İşler bitti mi kızım? Diye sordu. Bitti. Öyleyse git yat. İstirahatine bak. Ben de yorgunum, uyuyacağım. Yarın pazardır. Kiliseye erken gideriz. Erken kalkmalı. Hayırlı geceler hemşire hanım. Teşekkür ederim evladım. Beni uyandırırsınız değil mi? Baş üstüne hemşire. Rahibe elindeki şarabın tamamını içti. Odasına girdi. Jean hemşirenin şarabı içtiğini gördükten sonra bir süre hastaları kontrol etti, sonra odasına girdi. O yıl kış çok şiddetliydi. Soğuklar müthişti. Jean ise sıcaktan bunalıyor, alnından durmadan terler döküyordu. Pencereyi açtı. Başını demir parmaklığa dayadı. Gece karanlıktı. Aralıksız kar yağıyordu. Esen rüzgar Jean'ı sarstı. Pencereyi kapattı. Hemşire Flomen'in odasının önüne geldi. İçeriği dinledi. Ses yoktu. Rahibe uyumuştu. Jean, Allah vere de yarın sabah erken uyanmasa diye düşündü. Odasına döndü, kendini yatağa attı. Yapacaklarını düşünmeye başladı. Gece yarısı geçmişti. Saat 5'i vurdu. Hademe geldi, eczanenin kapısını açtı. Jean eczanenin açıldığını duyunca hemen kalktı. Ufak bir lamba yaktı. Hemşire Flomen'in odasına girdi. Rahibe ellerini kavuşturmuş, o kadar derin uyuyordu ki gören mutlaka ölmüş zannederdi. Jean Fortier önce korktu. Hürriyete kavuşmak için acaba bir cinayet mi işlenmişti? Elini hemen Flomen'in göğsüne götürdü, kalbini dinledi. Rahibenin bedeni sıcaktı, kalbi de atıyordu. Jean geniş bir nefes aldı. Hemen baş rahibenin odasına gidip, ''Hemşire Flomen beni gönderdi. Bir ilaç hazırlıyormuş. Beklemesinler, onlar gitsin, ben gelir onları kilisede bulurum.'' dedi. ''Pekala, beklemeyiz. O arkadan gelsin. Öyle söyle.'' ''Hay hay efendim.'' Jean hemşirenin odasına geldi. Rahibe hala derin uyumaktaydı. Jean elbisesinin bir kısmını çıkardı. Rahibeninkileri giydi. Rahibenin vücudu kendi vücuduna benzediğinden elbise uydu. Başına başlığı da geçirdi. Tam rahibe Flomen'in kılığına girmişti. Her zaman taşıdığı şeyleri de eline aldı. Anahtarları da beline taktı. Kendi paralarını cebine koydu. Başlığını yüzüne kadar indirdi. Bir kenarda duran sargı ile boynunu sardı. ''Haydi bakalım, Tanrı yardımcım olsun.'' diyerek hastaneden çıktı. O sabah 9 rahibe alt katta bir odada toplandılar. Baş rahibe geldi. Kapıcıya, ''Kapıyı açar mısın?'' diye emretti. ''Hemşire Flomen sonra gelecek, haberiniz olsun.'' Kocaman bir anahtar kilidin içinde döndü. Kapı açıldı. Rahibeler kapıdan çıktılar. Bir avluyu geçtikten sonra ikinci kapıya geldiler. Orası da açıldı, dışarı çıktılar. 10 dakika sonra kapıcı bir rahibenin daha geldiğini gördü. Gelen rahibe kapıcının penceresine vurdu. Kapıcı, ''Vay, hemşire Flomen gidiyor. Geç hemşire, fakat hava çok fena.'' dedi. Jack Garut 50 yaşına varmıştır. Çok sevdiği kızı Marie de şimdi 18 yaşındadır. Yüzündeki sarılığa, gözlerindeki uçukluğa bakılırsa Maride de annesini genç yaşta götüren o müthiş göğüs hastalığı vardır. Fakat hastalık Maride henüz kendini belli etmemiştir. Yalnız bazı belirtiler vardır. Jack Garut da kendi kendini aldatmış olmak için bu belirtileri görmezlikten geliyordu. Bir gün Marie Babası Ovid Sulivi ile birlikte yemek yiyorlardı. James Mortimer öldükten sonra Ovid, Jack'ın kahyası olmuş, Jack da onu akrabasından olduğunu herkese açıklamıştı. Mary birdenbire Ovid ile babasının fabrikaya dair konuşmalarını kesti. "Bugün senin servetin ne kadar?" Jack ile Ovid bu soruya hayret ettiler. Mary biraz durduktan sonra, "Niye cevap vermiyorsun baba? Yeğenin senin işlerini biliyor. Ondan gizleyecek değilsin ya," dedi. "Öyleyse evladım söyleyeyim. Bugün yılda 100.000 frank kadar gelirimiz var. Sermayemiz ne kadar?"
10 milyona yakın.
Fabrika bunun içinde mi?
Hayır. 1 milyona herkes alır.
O halde ilkin fabrikayı satın. Jack ile Ovid büsbütün hayret ettiler.
Fabrikayı satalım mı?
Evet.
Niye?
Bundan sonra ben Fransa'da oturmak istiyorum da ondan. Jack ile Ovid Fransa sözünü işitince ikisi de ürperdiler.
Fransa'da mı?
Evet, Fransa'da. Babamın ve Ovid'in memleketinde. Ben Fransa'yı hiç görmediğim halde çok seviyorum. Görmek istiyorum. Orada yaşamak, orada ölmek istiyorum. Jack kızını göğsüne bastırarak şefkatle okşadı.
İstersen gider Paris'te birkaç ay otururuz.
Hayır, ben öyle istemem. Sen buradaki işlerini tasfiye et. Fransa'ya gidelim, orada yerleşelim.
Sabah sabah böyle şeyleri nereden çıkartıyorsun?
Sebebini bilmiyorum. İç sıkıntısından çatlıyorum. Öleceğim dedim ya.
Mary hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı.
Jack Garut çocuğunu tekrar kucakladı.
Sakin ol kızım. Senin istediğin gibi yaparım. Fransa'ya da gideriz, Paris'e de gideriz. Fakat orada ne yapacağız, ne iş yapacağım?
Senin gibi serveti olanlar ne yaparsa sen de onu yap. Büyük bir evimiz olsun, güzel sanat eserlerimiz bulunsun, arabalar alalım, tiyatrolara gidelim, misafirler gelir, eğleniriz. Para için çalışmama gerek yok tabii. Ama uğraşıp didişmek benim için hayattır. Çalışmadan olmaz.
Mary gülerek babasına baktı.
Madem ki öyle söylüyorsun, onun da çaresi var. Buradaki fabrikayı satar, Fransa'da yenisini açarsın. Amerika'da nasıl şöhret sahibi oldunsa orada da tanınırsın.
Ovid buna itiraz edince Mary sabırsızlıkla,
"Canınız isterse Ovid," dedi. "Babamın Fransa'ya gitmesine mani olmak isteyeceğini anlıyorum ama boşuna uğraşmayın. Biz gideceğiz. Fransa'nın havasını teneffüs etmezsem ölürüm ben. Hem görürsünüz, babam benim sözümden çıkmaz. Bir haftaya kadar yola çıkarız."
Mary ağlamamak için sofradan kalktı, odasına çekildi.
Ovid Jack'a sordu. "Kızın baba git kendini denize at, boğul dese gidip kendini denize atıp boğulacak mısın?"
"Canım, kızımın hakkı yok mu? Niçin gidip de kendi memleketimde, kendi vatanımda çalışmayayım? Daha yaşım müsait. Kızım da benim biricik saadetim. Gider Paris yakınlarında bir fabrika kurar, orada çalışırım. Memleketimin icatlarından faydalandırırım."
"Sözlerin hoşuma gitti Jack Garut."
"Evet, Mary'nin hakkı var. Artık Amerika'da çok oturdum. Biraz da Fransa'da çalışalım. Davidson bana güzel bir müşteri bulmuştu. Fabrikayı satar, işi hallederim."
"Yeğenim, benim sana söyleyeceklerim var. Odana gidelim."
"Niçin?"
"Benim sana söyleyeceklerimi hiç kimse duymamalı. Buraya giren çıkan oluyor."
İki ahbap Jack'ın odasına girdiler. Ovid, "Demek sen muhakkak Amerika'dan gideceksin, öyle mi?" diye sordu.
"Evet."
"Peki, beni ne yapacaksın?"
"Sen de beraber gel."
"Yo, yo."
"Niçin?"
"Adliyecilerle aram iyi olmayan bir memlekete ayak basma niyetinde değilim."
"Senin hakkında vaktiyle verilmiş olan tutuklama kararından bahsediyorsan bu artık hükümsüzdür. Çünkü zaman aşımına uğramıştır."
"Ben de biliyorum ama ben Amerika'da kalmak istiyorum."
"Bu da kolay. Fabrikayı satacağım kimseye şart koşarım. Seni yüksek bir maaşla hizmetine alır, fabrikayı ancak o şartla veririm."
"Olmaz."
"Öyleyse ne istiyorsun?"
"Fabrikayı ben satın alırım."
Jack gülerek Ovid'e baktı.
"Ben senin paran yok zannediyordum. Bir milyon frank para biriktirmişsen mesele yok. Ben de 10 para bile yok. Dün akşam kumarda yine 200 dolar verdim. Bunu da sen ödeyeceksin. Ama gene de fabrikayı satın alacağım. Sözünden bir şey anlayamadım. Anlamayacak ne var? 1 milyon franga bir sözleşme yaparız. Sen milyonu aldığına dair bana bir senet verirsin. Üstelik bana 40 bin dolar da bir sermaye bırakırsın. Jack üzüntüsünü örtmek isteyerek, anlaşılan benimle alay ediyorsun, dedi. Ben mi alay ediyorum? Ne münasebet. Teklifim mükemmel. Bana vereceğin para sus parası olacak. Jack yerinden fırladı. Neden sus parası veriyormuşum? Benim gizli kapaklı bir şeyim olmadığı gibi kimseden de korkum yok, dedi. Ovid'in gözleri zevkle parlıyordu. Senin Fransa'ya dönmen ancak benim susmama bağlıdır, dedi. Jack'ın endişesi arttı. Bu konuşmadan bir şey anlamıyordu. Ne demek istiyorsun? Jack Garut Hazretleri kendisini tanıtırsa evvelce birçok marifetler yaptığı bir memlekete ayak basamaz demek istiyorum. Fabrikatör Garut adını duyunca hemen yerinden fırladı. Ovid'i omuzlarından yakalayarak sordu. Nereden çıktı bu isim? Yeğenim, artık maskeleri indirelim. Senin adın Jack Garut'tur. Alfort Tuile'deki fabrikayı sen yaktın. Patronun olan Monsieur Labrie'yi sen öldürdün. Parasını çaldın. Bu işleri becerdikten sonra Paul Harman kişiliğine bürünerek namuslu kimselerin arasına girdin. Jack son derece şaşırdı. Neye dayanarak iddia ediyorsun bunları? Her şeyden evvel elimde bulunan Paul Harman'ın öldüğüne dair resmi belgelere. Yalan söylüyorsun. İnkar boşuna Garut. Ben hepsini biliyorum. Bununla beraber sen gene Fransa'ya dönebilirsin. Fakat bana sus payı vermelisin. O zaman senin bu kadar cinayetleri işledikten sonra Jean Fortier'i kendi yerine mahkum ettirdiğini kimse bilmez artık. Ben gene giderim. Zaman aşımı var. Bana kimse bir şey yapamaz. Yavaş ol yeğenim. Doğru söylüyorsun ama Paul Harman adı altında gizlenmenin zaman aşımı olmaz. Paul Harman'ın öldüğü ispat edilir de asıl adın meydana çıkarsa derhal yakalarlar. Geçmişin tetkik edilir. Sen mi şikayet edeceksin? Eğer dediğimi yapmazsan evet, ben şikayet edeceğim. Yok istikbalimi sağlarsan şikayet etmem. Hem sen benden emin olmalısın. Ben bu sırrı sen daha evlendiğin zamandan beri biliyordum. Şimdiye kadar bundan yararlanmaya kalkmadım. Bu sırrı bildiğim için senden fazla para mı istedim? Yok. Bilakis çok uslu durdum. Senin rahatını hiç kaçırdın mı? Fakat şimdi artık istikbalimi garanti etmek zamanı geldi. Jack Garut cevap vermeden dinliyordu. Ovid sözüne devam etti. Şimdiye kadar ben hep emir altında yaşıyordum. Bundan sonra başkalarına emredeceğim. Fabrikayı bana ver. Sermaye olarak da 40 bin dolar isterim. Ben de Paul Harman adı altında bir Jack Garut bulunduğunu kimseye söylemem. Herkes, bilhassa kızın, seni namuslu bir adam olarak bilmeye devam eder. Jack ayağa kalktı, Ovid'in üzerine yürüdü. Ya seni öldürürsem? Ovid, İtidalini bozmadan elindeki sigarayı büktü. Öldürürsen ne kazanırsın? Çünkü maceralarını ve bunları ispat eden vesikaları belirleyen vasiyetnamemi New York noterlerinden birine vermiş bulunuyorum. Ben ölünce her şey meydana çıkacak. Ya, demek sen beni avucunun içine aldın ha? Öyle ya, sen de beni avucunun içine almamış mıydın? Benimle gel. Nereye gidiyoruz? Banker Davidson'un evine. Bir saat sonra fabrika senin olacak. 40 bin doları da alırsın. Aşk olsun yeğenim, gene akıllı davrandın, dedi Ovid. Bu işten sonra ayrılacağız ama haberleşiriz. Dostluğumuz devam eder. Jack arkası Ovid'e dönük olarak odadan çıktı. O akşam fabrika Ovid'in malı oldu. 8 gün sonra Paul Harman ile kızı Mary New York'tan hareket ettiler. 15 gün sonra Monso yakınlarında güzel bir konağa yerleştiler. Paul Harman, New York'ta bulunduğu zamanlarda Paris'te bulunan sanayicilerle ilişkiler kurmuştu. Bunlardan birçoğu New York'a gelip kendisiyle görüşmüşlerdi. Bu nedenle Paul Harman'ın ne kadar çok zengin olduğunu ilgililer çok iyi biliyorlardı. Onun Amerika'dan gelip Paris yakınlarında büyük bir fabrika kuracağı haberi kısa sürede çevreye yayıldı. Jacques Garot önce fabrika için bir arsa almaya karar verdi. Seine Nehri kıyısında uygun bir arsa buldu. Arsanın pürüzlü bir işi vardı. Bu işi halletmek üzere iyi bir avukat tutması gerekiyordu. Jacques dostlarından bir bankaya durumu anlattı. Banker, "Bu işte öyle büyük bir avukat tutmaya lüzum yok. İsterseniz size güvenilir bir avukat tavsiye edeyim," dedi. Avukatın adresini bir kağıda yazıp verdi. "George Darie, avukat, Bonaparte Sokağı, No 19. Jacques, "Teşekkür ederim, gider bulurum," diyerek ayrıldı. Jacques yarım saat sonra Bonaparte Sokağı'na sapmıştı. George Darie, Etienne'in himayesinde okumuş, çalışmış ve hayatta da muvaffak olmuştu. Birkaç aya kadar George 25 yaşına basacaktı. Koyu mavi gözlü, kumral saçlı, yakışıklı bir gençti. Ciddi bir insandı. 2 yıldan beri de Paris avukatları arasına girmişti. İyi bir mevkii vardı. Arkadaşları kendisini seviyorlar, kısa sürede yükseleceğini umuyorlardı. George'un odasında 2 şey vardı. Bunlar odanın süsünü bozar. Biri papaz lojiyenin armağanı olan kitaplarla dolu küçük bir kütüphane, öbürü abonoz bir ayak üzerine oturtulmuş mukavva at. Onun da üstü siyah bir tülle örtülmüştü. George bu mukavva oyuncağı annesi Bayan Darien'in armağanı olarak saklamaktadır. George'un evinde sadece 50 yaşlarında güzel yemek pişiren bir kadın vardır. Ressam Etienne Castel'in evinde yemek yemezse karnını daima evde doyurur. Etienne de sık sık George'a misafir gelir, birlikte yerler. Paul Harman'ın kartvizitini getirdikleri vakit George Darie bir dosya üzerinde inceleme yapıyordu. "İçeriye alın," dedi. İşte tam 21 yıl sonra Jacques Garot felaketine sebep olduğu Jean Fortier'in oğlu ile karşı karşıyaydı. Jacques Garot 53 yaşındaydı. Beyazlaşmış saçlarını artık boyamak lüzumu hissetmiyordu. Al Fortuil cinayeti zamanında George henüz 3 yaşlarında olduğundan elbette ki Jacques'ın yüzünü hatırlayamazdı. Sahte Paul Harman dedi ki, "Efendim, ben New York'ta büyük makine fabrikaları kurdum. Kendim Fransızım. Fakat kızımın gerek sağlık durumu, gerek kendisinin Fransa istemesi sebebiyle buraya dönmek zorunda kaldım. Her ne kadar servetim beni çalışmadan geçindirmeye yeterse de gene çalışacağım. Sen kıyısında bir arsa satın aldım. İnşaata başlamak üzereyken önüme bir engel çıktı." "Ne gibi bir engel?" Jacques meseleyi anlattı. George sözleşme ve satış mukavelelerini inceledikten sonra, "Dava açarsanız kazanırsınız," dedi. "Bu davayı siz kabul edebilirsiniz o halde." "Hay hay, memnuniyetle. Yalnız vekaletname ister." "Siz hazırlatın. Şimdi yazarım. Adınızı, soyadınızı, sanatınızı ve ikamet adresinizi söyleyin de yazayım." Makineci mühendis Paul Alexander Harman, Morilla Sokağı'nda 27 numarada oturuyorum. Vekaletname hazırlandı. Jack imzaladı. George dedi ki, "Ben hemen işe başlar size bildiririm. 3 güne kadar bir mektubumu alırsınız. Eğer bizzat eve kadar teşrif ederek malumat verirseniz çok memnun olurum." "Müsaade ederseniz olur efendim." Davalılar haksız olduklarını bildirdiklerinden mahkemeye gelmediler. Paul Harman fabrikanın inşaatına başladı. George bir kere Jacques'ın evine gitti. Jacques ile kızı tarafından büyük nezaketle karşılandı. Paris'in havası Marie'ye yaramadı. Sarı bir yüz, kuru bir öksürük. Doktor muayene etti, bir takım ilaçlar verdi. Kız babasını memnun etmek için ilaçlarını içiyordu. Marie güzel giyinmeyi seviyordu. Bu nedenle Paris'in en meşhur terzilerinin müşterisi olmuştu. Hele bunlardan Auguste'un adında bir kadın vardı. Bu terzinin Saint-Honor sokağındaki dükkanı büyük olmasına rağmen gene de dükkanından başka evlerde çalışan kızlara da iş verirdi. Evde çalışan kızlardan Lucy, Bayan Auguste'in pek sevdiği bir kızdı. Bayan Auguste'in Lucy'yi dükkanında çalıştırmak istediyse de kızcağız Bourbon rıhtımındaki evlerden birinin en üst katındaki odasını bırakmadı. Acaba dükkanda çalışmak istememesi yalnız serbest kalmak arzusundan mıdır? Belki de değil. Lucien'in saçları kumral, gözleri mavidir. Kırmızı dudakları daima gülümser. Beyaz dişleri dikkat çeker. Sesi tatlı ve ahenklidir. Şarkı söylediği zaman komşuları onu dinlemesini severler. Hoş tabiatlı, alçak gönüllü bir kızcağızdır. Onun için Lucy'yi herkes sever. 4 yıldan beri bu evde oturduğu halde en dedikoducular bile Lucy'nin hareketlerinde en ufak bir şüpheli durum görememişlerdir. Lucy'nin bir aşığı bulunduğunu kimse iddia edemez. Bununla beraber nişanlısı varmış derler. Tabii bir yandan da laf edilir. Lucy çok sürmez kocaya varır. Kime varacak? Komşusu ressama herhalde. Olabilir. Lucien de terbiyeli çocuktur doğrusu. Bütün gün resimleriyle uğraşır. Anlaşılan Lucy'ye avayı yakmış. Evlenirlerse birbirlerine güzel eş olurlar. Lucien, halası Bayan Bert'in öldüğü vakit 20 yaşındaydı. Kendisine birkaç bin franklık miras kalmıştı. Bayan Bertin kardeşin isteği üzerine oğlunu makinecilik sanatına vermiş, çocuk da istidadı olduğu için bunda ilerlemişti. Halasından kalan bir miktar para ile sanatında çalışmaya muvaffak oldu. Tahsili bitince iş aramaya başladı fakat bulamadı. Halbuki Lucien hem geçimini sağlamak hem de Alfort Tuil'deki fabrikanın arsasına ait vergileri vermek zorundaydı. İster istemez bir fabrikaya işçi olarak girdi. Dışarıda da resim, plan gibi çizim işleri aldı. Bunlarla iyi para kazanmaya başlayınca çalıştığı yerden çıktı. Kendi odasında çalışmayı tercih etti. Tesadüf Lucien'e burasını kiralattı. Lucien çoğu zaman komşusuna merdivende rastlardı. Önceleri sadece selamlaştılar. Sonra selamlara bir gülümseme eklendi. Daha sonra kısaca durup konuşma, sonra da konuşmalar saatlerce uzamaya başladı. En nihayet aşk kendini gösterdi. Fakat aşkları saf ve temizdi. Lucien kıza dedi ki, "Sevgili Lucy, sizi çok seviyorum. Güzel bir iş bulunca evleniriz. Beklemeye razı olursan biraz da paramız olur." O da cevap verdi. "Ben de sizi seviyorum. İstediğiniz kadar beklerim. Fakat niçin para istiyorsunuz? Siz çalışkansınız. Ben de tembel değilim. İkimiz beraber çalışırsak, emeğimiz birleşince sıkıntı çekmeyiz zannediyorum." Lucien ümitsiz, kız cesurdu. Böylece 1 yıl beklediler. İki nişanlı birbirlerine hayatlarını anlattılar. Lucy'nin macerası kısadır. Süt anasının ücreti verilmeyince kızcağızı 1 yaşındayken yetimhaneye bırakmışlar. Lucy de o yetimhanede büyümüş. Bu kız aslında Jean Fortier'in küçük kızından başkası değildir. 11. ayrımın sonu, sayfa 175.